Ayrım 13. Firar Perest, Elif Şafak. Sayfa 199. Hırs var, bir de hırs var. Bir kıtadan bir kıtaya uçan yolcuların el bavullarından pek çok şeyi çıkartıyorlar artık. Sıvı malzemeler, parfüm şişeleri, hatta saç jöleleri. Malum, birer birer alınıyor çantalardan. Bence bunları ek olarak bir de dil muhafızları konulmalı havaalanlarına. Şöyle iri yarı, izbandut gibi gözlüklü, sert ve ciddi çehreli entelektüel tipler. Ellerinde kelebek ağı gibi incecik ağlar ve plastik eldivenler. Dikkatle açıp bakıyorlar yolcuların bavullarına. Meğer kelime avına çıkmışlar. Hangi kelimeleri ve kavramları bırakmanız gerektiğini söylüyorlar. Hatta bir de kelime koklayan kurt köpekleri olmalı. El çantalarımızda taşıdığımız kelimeler arasında sınırdan geçiş yapamayacak olanlar varsa koklayarak bulmalılar. Seyahat ettiğimiz ülkelerin kültürüne göre hangi kelimeleri yanımıza alabileceğimizi, hangi kelimeleri taşıyamayacağımızı önceden bizlere söyleyen bir muhafız ya da kılavuz olmalı. Çünkü öyle kelimeler var ki farklı ülkelerde bambaşka anlamlar edinmekteler. İşte bu kelimelerden bir tanesi. Hırs. Amerika'da birini övmek isterseniz, "Vay be ne hırslı adam" dersiniz. Türkiye'de birine hakaret etmek isterseniz, "Vay be ne hırslı adam" dersiniz. Aynı cümle apayrı iki intiba bırakır duyanlarda. Aynı kelime taban tabana zıt iki anlam doğurur. Gene Amerika'da bir yazarın bir başka yazarın kitabına övgü vermesi son derece olağan sayılır. Piyasaya çıkan hemen her kitap arasında benzer metiyeler taşır. Bu metiyelere yakından bakarsanız hırs kelimesinin ne kadar olumlu anlamda kullanıldığını hemen fark edersiniz. Bu son derece hırslı kitabında yazar geniş ve zor bir konuyu ele almış ya da filanca son derece hırslı bir yazar işini tutkuyla yapıyor. Şimdi aynı cümlelerin bir Türk yazarın kitabının arkasına konduğunu düşünün. Filanca hırslı bir yazar dediğiniz anda bu düpedüz eleştiri sayılır. Attığınız gül yanlışlıkla taş anlaşılır. Çoğu batı toplumunda hırslı olmak demek, aklına koyduğunu yapmak, bir hedefe odaklanmak, uğraşmak ve azimli olmak demek. Bizde ise kültürel kodlar tamamen farklı. Bizde hırsın anlamı, tamahkarlık, maddiyatçılık, başkalarının omuzlarına basmak ve en önemlisi haddini bilmemek demek. Halbuki tarihte ve bugün kendi alanında başarılı olmuş sıra dışı insanlara bakın. Hiçbiri haddini bilmemiştir aslında. Had, bu anlamda hudut, yani sınır demektir. Tabii ki yaratıcı insan önüne çekilen maddi ve manevi hudutları aşmaya gayret edecektir. Sanatçı olup da hırslı olmayana rastlanmamıştır. Bizse hırslı olduğunu düşündüğümüz insanları bir kalemde hop diye çiziveririz. Genele ve bütüne uymayan renkleri şöyle bir kenara itmek isteriz. Yaratıcılığı ve farklılığı şüpheyle karşılar, her fırsatta bir burun sürteriz. Eski köye yeni adet getirenlere derhal tepki duyar, bir alanda farklı bir şey yapmaya kalkanları anında hırslı olmakla itham ederiz. Hele farklı bir şeyler yapmak isteyenin, yaşı genç ise şüphelerimiz artar. Hele bir dursun bakalım saysın yerinde. Hele bir yıllansın ve yaşlansın. Emekliliğini alsın, delice fikirlerini o zaman gerçekleştirmeye kalksın. Nüfusu bu kadar genç olup da gençlere ve gençliğe bu kadar az güvenen bir toplum oluşumuz neden? Her meslek grubu kendi içinde durağan bir adadır aslında. Durağan ve tutucu. Dişçiler birbirlerini nasıl sevmez ve birbirlerinin yaptığı işi asla beğenmezse, her kuaför illaki sözleşmiş gibi saçınızı kendisinden evvel kesen kuaföre bir araba dolusu laf etmeyi vazife bellemişse, bankacılar bankacıları, siyasetçiler siyasetçileri, akademisyenler akademisyenleri, gazeteciler gazetecileri ve reklamcılar da birbirlerini katiyen beğenmezler, sevmezler. Egoların balon gibi şişkin ve yüksekte olduğu meslek gruplarında durum daha da bir vahim hal alır. Mesela sanatçılar, mesela yazarlar. Roman sanatların en yalnızıdır ilk sayfadan son sayfaya kadar. Tek başına yoğun üretim gerektirdiğinden romancılar hep kardeşsiz tek çocuk olarak kalırlar. Bizler ekip çalışması nedir bilmeyiz. Başkalarıyla ortak üretmenin inceliklerine vakıf değiliz. Kendimizi bir hayal dünyasının merkezine yerleştirip oradan yazıyoruz. Haftalar, aylar, mevsimler, bazen seneler boyu hayali roman karakterlerimizi annelik ve babalık ederek yaşıyoruz. Yeterince semiz olan egolarımız daha da şişiyor roman yazarken. Ben bu yaşa geldim. Bir romancının bir başka romancı hakkında olumlu iki çift kelime ettiğine henüz pek tanık olmadım. Kıymetli istisnalar hariç, hele iki yazar benzer alanlarda, benzer stillerde yazıyorsa, hele benzer yaş gruplarından ya da yaşam tarzlarından geliyorlarsa, mümkünü yok birbirlerini beğenmezler. O, onu hırslı olmakla eleştirir, bir iki bunu daha da hırslı olmakla itham eder. Biz romancılar ve şairler genelde birbirimize üç sabit fiil politikasıyla yaklaşırız. Görmedim, okumadım, ilgilenmiyorum. Yeni bir yazar çıktı mı piyasaya ya da mevcut bir şair ya da romancı yeni bir iş yaptı mı? Cevabımız hemen hazırdır. Görmedim, okumadım, ilgilenmiyorum. Böylece kendimizi kimseyi beğenmemeye şartlandırarak yaşar gideriz. Ara sıra köşeye sıkıştığımız olur. Mesela gazeteci milleti muziptir. Tutar sorar. Acaba hangi yerli yazarları beğeniyorsunuz? O zaman yazar köşeye sıkışır, bir cevap vermesi gerekir ya. Dikkat edin, genelde beğenilen yerli yazarlar çoktan vefat etmiş yazarlardır. Romancılar ve şairler birbirlerini hayattayken kolay kolay beğenmez, ancak tarihte kalınca takdir edebilir. En sevdiğimiz yazarlar ölü yazarlardır. Bu kadar mı şartlanmışız birbirimizi beğenmemeye? Bu kadar mı ağrımıza gidiyor tek olmamak, biricik olmamak? Bu geçici hayaller ve hikayeler saltanatında sultan olmamak? Bir hakikati artık kabul etmemiz lazım. Ne kadar evvel kabul edersek o kadar iyi. Kültür ve sanat dünyasında monarşi yok ve olmayacak. Ne bir yazar, ne bir şarkıcı, ne bir şair, ne bir karikatürist, ne bir ressam. Kimsenin monarşisi değil kültür ve sanat. Sadece siyasi yapılara değil, edebiyat dünyasına da daha olgun, daha oturmuş bir demokrasi lazım. Dil sadece kelimelerden, cümle yapılarından, gramerden ibaret değil. Dil, aynı zamanda bir toplumun bireylerinin hayal gücü haritası ve düşünce sistematiği demek. Hırs var, bir de heva var. İkisi aynı şey değil. Başkalarına kötülük etmeyen, kimseyle bir derdi ya da kavgası olmayan, sadece kendi alanında işini iyi yapmayı amaçlayan, bir tek kendiyle rekabet halinde kalan bir hırslı ve yaratıcı insan türü var. Her alanda, etrafımızda. Gelin onları yüreklendirelim. Birini hırslı olduğu için yermek yerine daha da çok üretmeye teşvik edelim. Üslup meselesi. Gündem yoğun, hızlı, renkli ve hep ama hep gergin. Daha henüz bir haberi hazmedemeden bir yenisi düşüyor gazetelere. Bir atışma, bir tartışmadır gidiyor internet sitelerinde. Okumasak merak ediyoruz, okuyunca moralimiz bozuluyor ama kimseye anlatamıyoruz. Toz duman içinde eriyor tepkilerimiz. Bunca patırtı arasında duyulmuyor sözlerimiz. Sanıyoruz ki yalnızız, böyle hisseden bir biz varız. Sanıyoruz ki herkes büyük bir arenada, bir biz kalmışız bunun dışında. Kenardan izliyoruz, hayretle, kaygıyla, bıkkınlıkla. Sanıyoruz ki tek başınayız ya da pek aciziz. Yanımızda eş, arkadaş ve dostla. Öyle değil aslında, biz çoğuz. O kadar çoğuz ki farkında bile değiliz. Sokakta, iş yerinde, alışverişte, yaşam derdinde, çocuklarını okutmak peşinde, hayatın ritmiyle koşuştururken bizler şunu bir türlü söyleyemiyoruz. Medyada ve siyasette bu kadar gerilim, bu kadar hırçınlık, bu kadar huzursuzluk istemiyoruz. Televizyon haberleri tekrar etmek ve telaşa vermek üzerine kurulu. En sıradan haber bile öyle bir eyvah panik duygusuyla veriliyor ki, ekran karşısında gerim gerim geriliyoruz. Her an bir skandal, her saniye bir flash flash flash bekliyoruz. Dünyaya az sonra bir meteor çarpacak duygusuyla yüreğimiz ağzımızda kala kalıyoruz. Artık böyle bir şey Türkiye'de televizyon izleyicisi olmak. Her dakika diken üstünde bakıyoruz ekrana. Hani bir nükleer saldırı da olsa, bir kedi ağaçta mahsur da kalsa, aynı bağıran çağıran üslupla sunulacak. Bunca gürültü içinde yoruluyoruz. Ruhumuz daralıyor, zihnimiz duraklıyor, hayal gücümüz kuruyor, nüanslar ve incelikler hızla kayboluyor. Üstelik bir de aptal yerine konuluyoruz. Haberlerde aynı cümleler bozuk plak gibi döne döne yeniden vurgulanıyor. İlk seferde idrak edemeyeceğimizi düşünüyorlar herhalde. Bir de altyazıyla geçiyor aynı kelimeler. Hem yüksek sesle yapılan tekrarlar, hem ekran altından geçen kırmızı bantlar. Ne zaman böyle olduk? Niye silkinip çıkmıyoruz bu sarmaldan? Neden izleyicisine güvenmeyen bir habercilik anlayışımız var? Romancılığın okulu yok ama eğer olsaydı daha ilk derste şu kuralı işlemek gerekirdi. Okurunu kendinden cahil ya da aptal veya duyarsız sanma. Yazarken okura tepeden bakma. Romancılık için önemli olan bu altın kural, televizyonculukta geçersiz mi yoksa? Tartışmalar, heyheylenmeler, polemikler. Her akşam haberleri izleyen ortalama bir vatandaşın moralinin bozulmaması mümkün değil. Fazla televizyon izleyenlerimizin konuşma tarzları da değişiyor kendiliğinden. Kelime dağarcığımız daralıyor. Üstelik başlıyoruz her şeyi defalarca tekrar etmeye. En basit kelimeleri bile haykırarak söylemeye. Artık ev hanımları sohbet ederken, esnaf dükkanında dertleşirken, öğrenciler yolda yürürken böyle konuşuyor. Konuşma adabımızı, dinlemenin erdemini ve en önemlisi tevazuyu kaybediyoruz. Artık her cümlenin sonuna muhakkak yanıp sönen bir ünlem ekliyoruz. Flash, flash, flash. Medyada ve siyasette hırçın bir üslubumuz var. Yazarken de konuşurken de. O buna kızgın, bu ona bıçkın. Nedense hep farklılıklar ve ayrılıklar ve olmazlar konuşuluyor. Hiç ortak noktamız yok sanki. Öyle bir davranıyoruz ki birbirimize ayrı gezegenlerden zembille inmişiz gibi. Bu toz duman içinde gülümsemek zorlaşıyor bazen. Yumuşak başlı insanlar zayıf ya da romantik addediliyor hemen. Ekranda kavga ne kadar büyürse reyting o kadar artar diyorlar. Bu öyle bir ön kabul ki sorgulamadan hap gibi yutuyoruz hemen. Evet, gündem yoğun, hızlı ve renkli ama onu gergin kılan biziz ne yazık ki. Tesadüfler ki tesadüf değildir. Günler birbirini tutmuyor. Değil günler, saatler birbirini tutmuyor. Her anın kimyası başka. Gün içinde dört mevsimden geçiyoruz aslında. Mutasavvıfların yüzyıllardır söylediği gibi her an başka bir şan üstüne kurulu. İnsan olmanın kuralı bu. Kah çıkıyoruz tepelere, devasa enerji dalgaları üstünde ustalıkla sörf yapıyoruz. Kıyıdan bizi izleyenler gıpta ediyor maharetimize. Öyle bir hal geliyor ki üstümüze, değmeyin keyfimize. Etrafımıza ışık ve iyimserlik saçıyoruz. Böyle anlarda girişimcilik yapsak en yenilikçi hamleleri gerçekleştiriyoruz. Böyle anlarda kararlar almaya kalksak en cesur adımları atıyoruz. Dünya bir futbol topu oluyor dizimizin üstünde, saydırıyoruz. Bir deli enerjiyle büyüyoruz. Dışımızdaki her şey minnacık kalıyor, ehemmiyetsiz, etkisiz. Engellerin üstünden atlıyor, basamakları üçer beşer çıkıyor, yorulmak nedir bilmiyoruz. Kah çukurlara yuvarlanıyor, en diplere iniyoruz. Gribe yakalanır gibi alınganlık hastalığına yakalanıyoruz. Derimiz inceliyor, direncimiz azalıyor. Başlıyoruz önümüze gelene çatmaya, kızmaya, içerlemeye. Boyutlar değişiyor aniden. Biz küçük kalıyoruz. Küçük ve yetersiz. Bizim dışımızdaki her şey ise fazla büyük, fazla ağır, fazla kallavi, fazla işte. Normalde canımızı sıkmayan ayrıntılar büyüteç altına alınmış gibi irileşiyor gözümüzde. Kıymık odun oluyor nazarımızda. Tüy kaya oluyor omuzlarımızda. Damlada boğuluyor, meltem esince üşütüyor, buluttan nem kapıyor, çakıl taşına takılıp tökezliyoruz. Hani az evvel dalgaların üstünde sörf yapan biz değiliz sanki. Ne oldu da pat diye yuvarlanıverdik karamsarlık çukuruna, bilmiyoruz. Ve bir değil, iki değil, her gün geçiyoruz benzer aşamalardan. Hayatımız Luna Park arabası. Üstelik emniyet kemerimiz de bağlı değil. İniş çıkış, iniş çıkış. Ummadığımız dönemeçlerde hızlanıyor, beklemediğimiz tepelerde yavaşlıyoruz. Saatin tiktakları, takvim yaprakları, iniş çıkış, iniş çıkış. Sabah güne başlarken taze bir enerji dolaşıyor damarlarımızda. Öğleden sonra iş ortamında toplantı tatsız geçiyor, raporlar kötü geliyor ya da ani bir gelişme oluyor, hafifçe kararıyor ufkumuz, bulanıyor ruh halimiz. Yağmur çiseliyor hafiften, ruhumuzda bir gök gürültüsü. Kimse duymuyor. Ha koptu, ha kopacak fırtına. Patlayabiliriz, kimse bilmiyor. Derken, güzel bir haber alıyor ya da bir dostumuza rastlıyor, anında değişiyoruz. Gene bir hoşluk geliyor üstümüze. Bir zarafet, bir incelik. Gökkuşağı ışıldıyor yüzümüzde. Akşam eve yorgun dönüyoruz. Biraz da bunalmış. Bir durgunluk, bir kasvet çöküyor hemen. Gece eşimizle beraber heyecanlı, vurdulu kırdılı bir Amerikan filmi izliyor. Kendi hayatımızın dışına kaçıyoruz. Bir rehavet, bir koyvermişlik. alışkanlıklara teslim oluyoruz. Böylesi daha kolay geliyor. Halbuki daha bu sabah dalgaların üstünde sörf yaparken her nevi monotonluğu aşmaya kararlıydık. Sabahki ben el sallıyor uzaktan akşamki bene. Bizimkisi oralı bile olmuyor, başını çeviriyor. Dışarıdan bakınca hep aynıyız ama içimiz renkten renge, halden hale giriyor. Bir anımız bir anımıza uymuyor ki. Şu anımıza şahitlik edenler ile bir sonraki anımıza şahitlik edenlerin gördükleri de farklı olabiliyor. En yumuşak ve uyumlu halimizle bizi görenler sanıyorlar ki hep öyleyiz. En hırçın ve huysuz halimize denk gelenler de zannediyorlar ki hep böyleyiz. Halbuki ne o ne bu, her an her saniye değişmekteyiz. Peki her an başka bir şan üstüne kurulu ise bu değişimin ne kadarı bizim elimizde, ne kadarı değil? Gelin bu yazıyı okuduktan sonra bir deneme yapalım. Kapatın kitabı, kapatın gözlerinizi, kapatın dış sesleri. Kapatın içinizde durmadan vıdı vıdı eden ve tüm dünyada mistik akımların aç bir maymuna benzettiği beynimizin düğmesini. Susturun zihninizi, indirin şalterleri ve durun. Beyniniz muhtemelen hoşlanmayacaktır bu yeni halden, isyana kalkışacaktır hemen. Evhamlar, vesveseler, öneriler, fikirler üreterek dikkatinizi dağıtmaya çalışacaktır. Oralı olmayın, yakalayın maymunu kuyruğundan, bağlayın en yakın ağaca, dursun oracıkta. Yapılacak işleri, yetişilecek yerleri, verdiğiniz sözleri, vazifeleri, payeleri, kariyeri, aileyi, hırs, heves ve emelleri unutun. Sadece durun, bir an, bir sonsuz an için durun. Ve sonra, o beyazlıkta, o son mutlaklıkta sevdiğiniz birini düşünün, yoğun bir şekilde. Çağırın onu dünyanıza. Belki 5, belki 10 dakika. Sonra bekleyin. Maymunu ağacından çözmeyi ihmal etmeyin. Ne de olsa fazla kalamaz o vaziyette. Derken bir telefon, bir e-mail, bir işaret, bir alamet, uzaktan bir selam. Muhakkak ki bir şey gelecektir az evvel yoğun olarak düşündüğümüz insandan. Şaşıracağız o zaman. Ne tesadüf diyeceğiz. Ben de şimdi seni düşünüyordum. Peki ya sahi tesadüf dediğin nedir? Bireysel hayatlarımızda tesadüflerin rolü nedir? Ya insanlık tarihinde beklenmedik rastlantılar tesadüf müdür yoksa tevafuk mu? Ayrıntılar bütünü ne kadar etkiler? Pascal'ın bu konuda meşhur bir hipotezi vardır. Eğer Kleopatra'nın burnu biraz daha kısa olsaydı dünyada her şey farklı olurdu. İddiaya göre Kleopatra'nın burnu çok alımlıymış. Kendisi ise erkekleri çeken bir mıknatıs. O burun o kadar çekici olduğu için Sezar'dan Marcus Antonius'a nice kudretli erkeği kendine meftun etmeyi başarmış. Kleopatra'nın burnu biraz daha kısa ya da küt olsaydı o dönemde ne bunca savaş olurdu ne böyle kanlı iktidar ve aşk mücadeleleri. Tarihin kocaman çarkında bir bireyin burnunun rolü ne olabilir demeyin. Katrede derya saklıdır. Bireyde bütün saklıdır. Zerrede kainat saklıdır. Damlada yağmur saklıdır. Enerjilerimizdeki iniş çıkış hem bizi hem etrafımızı yakından etkiler. Bu yüzdendir ki değişim ancak içeriden ve benden başlayabilir, bireyden. Kendisine toz kondurmayıp hep başkalarını eleştirmeye, hep dışarıyı değiştirmeye kalkan her türlü ideoloji, kibir ideolojisidir. Tüm bunları okuduğunuzda hak veriyor ya da saçma buluyorsanız, unutmayın ki yarın aynı yazıyı okuduğunuzda farklı hissedebilirsiniz. Çünkü her an başka bir şan üstüne kuruludur. Babalar, oğullar ve torunlar. Daniel Wallace tarafından yazılmış müthiş bir roman var. Big Fish, Büyük Balık. Henüz Türkçe'ye neden çevrilmedi ve bizde basılmadı bilemiyorum. Genelde hızlı ve gayet atak olan edebi çeviri mekanizması, derin rekabet halindeki yayın evlerimiz bu kitabı nasıl atladı acaba? İzleyenler hatırlarlar, aynı zamanda çok da etkileyici bir film yapıldı bu romandan. Üstelik Tim Burton imzalı. Gene aynı isim altında. Sıcak, sakin, samimi, alabildiğine hayalperest ama bir o kadar mütevazı. Bir oğlun gözünden babasının hikayesidir bu kitapta anlatılan. Bir adam işinde son derece yüksek yerlere gelmiş olabilir. kendince önemli payeler edinmiş, büyük paralar kazanmış olabilir. Çok sayıda insan tarafından tanınıyor, hatta sayılıyor da olabilir. Ama son tahlilde onun nasıl bir insan olduğunu söyleyecek olan son bir merci var, oğlu. Oğlunun gözünden bakınca görünen hakikat, resmin tamamı olmasa bile en önemli parçasıdır. Büyük Balık romanında ölüm döşeğinde yatan baba ile tek oğlu arasında şöyle bir konuşma geçer. "Sizi çok yalnız bıraktım," der baba. "Ama bil ki, ne yaptıysam sizin için yaptım. Sen ve annen için. Büyük bir gölde büyük balık olmak istedim. Küçük suda küçük balık olmak yetmedi bana." Oğul sessizce dinler. "İyi ama büyük adam olmanın ölçüsü ne? Çok iş yapmak mı? Çok para kazanmak mı? Çok seyahat etmek mi? Ne zaman karar verdin büyük balık olduğuna?" Baba durur düşünür. "Bir baba, oğlu tarafından ne kadar çok seviliyorsa o kadar büyük bir balıktır deryada. Saygı değil burada bahsedilen, korku değil, otorite değil. Oğlun babaya duyduğu katıksız aşk büyük balık romanında anlatılan. Böyle bir aşkla bakabiliyorsa şayet oğul babasına, her şeye rağmen onu derinden seviyor ve biliyorsa avucunun içi gibi o adam büyük balıktır işte. Ne yazık ki pek çok baba var bu toplumda ama çok azı büyük balık. Ne yazık ki biz de duygularını göstermeyi zaaf addeden, çocuklarının yanında onlarla beraber çocuk olmayı beceremeyen, eğilmez bükülmez bir babalık modeli hakim. Bu daha köklü. Hep bir otorite peşindeyiz nedense. İllaki sözümüzü dinletmek, evde kral kesilmek peşinde. Kalp kazanmayı, buyurgan olmaya tercih edemiyoruz bir türlü. Ağlamayı kendilerine yasak eden babalar, oğullarına da yasaklıyor erken yaşta. Bacak kadar çocuğa bile erkek adam ağlamaz demelerimiz bu yüzden. Evladını uzaktan sevmekle olmuyor babalık. Bir de sevdiğini göstermek var. Kişi oğluna duygularını iletemiyorsa, kas katı ahlak değerleri ya da belirtilmiş erkeklik kodları adına kendini tutuyor, çocuğuna sarılamıyorsa, öyle sevgi tek kanatla uçmaya çalışan kuş gibi. İşin ilginç yanı bu tür otoriter babaların çoğu ilerleyen yaşlarda yumuşacık dedelere dönüşüyor. Oğullarına gösteremedikleri sevgiyi kat be kat torunlarına veriyor. 60'larında, 70'lerinde, 80'lerinde dedeler ufacık torunlarının yanında yeniden hayat bulmuşçasına alabildiğine sevecen, olabildiğince şefkatli, her türlü çocuk kaprisine bana mısın demeden ne kadar doğal, nasıl da kendiliğinden. Kim inanır aynı erkeklerin geçmişte kendi oğullarına karşı kas katı davrandıklarına, daima mesafeli olduklarına, kim inanır torunlarının yanında böylesine sevecen ve duygusal olan dedelerin seneler boyu oğulları karşısında duygularını bastırdıklarına? Bizde babalar değil, dedeler büyük balık oluyor genelde. 13. ayrımın sonu. Sayfa 211.